Ayrım 9. Bir öğleden sonra beklenmedik bir şey oldu ve yaşlı adam Sami'nin odasına girdi. Sami o sırada yatakta uzanmış yatıyor ve ihtiyarı düşünüyordu ki onun kapıdan içeri süzüldüğünü gördü ve hemen gözlerini kapatıp öylece yattı. Kalbi küt küt atıyordu. Sakinleşmeye çalışıyor ama kendine söz geçiremiyordu. Adamın yürüyüşünden çıkan hışırtıları duyuyordu. Ağır adımlarla terliklerini sürüyerek odanın ortasına kadar geldiğini anladı. Uzun bir sessizlik oldu. Sami gözlerini kapalı tutmakta güçlük çekmeye başladı. Sımsıkı yumduğu göz kapakları acıyordu. Üstelik ağzına sığmayan soluğunu da denetlemesi gerekiyordu. Aradan bir süre geçince niçin diye düşündü. Niye saklanıyorum ki? Ve gözlerini açıp yataktan fırladı. Yaşlı adamın karşısına dikildi. Boyları aynıydı. Yaşlı adam koyu kahverengi iri gözleriyle onu süzüyordu. Altları torbalanmış gözleri mor halkalarla çevrelenmişti. Aslında iri yarı bir adamdı ama hastalık ve yaşlılık onu çökertmişti. Geniş omuzları düşmüş, başı boynunun içine kısılmış, yorgun ve bitkin durumda sendeleyerek ayakta duruyor ve Sami'ye bakıyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Odadaki iki İsveçli hasta bu garip durumu göz ucuyla süzüyor ve İskandinavya'nın yazılı olmayan altın kuralı gereği hiçbir müdahalede bulunmuyorlardı. Bir süre sonra yaşlı adam, "Küçük olarak size düşer ama," dedi. "İlk ziyarete ben geldim." Sami önce ne diyeceğini bilemedi. Sonra kendisini de şaşırtan heyecanlı bir sesle, "Ben sizin ziyaretinizi istemiyorum," yanıtını verdi. Adam gözlerini kıstı. "Gurbette iki Türküz," dedi. "Aramızda kan bağı var. Birbirimize destek olmak zorundayız. Türkçe konuşuyoruz ikimiz de. Ben bunların dilinden tek kelime anlamıyorum." Sami bu kez daha sert, "Ben sizin Türkçenizde, Türklüğünüzde istemiyorum," diye bağırdı. Adamı sarstığını düşünüyordu. Ama tam tersine yaşlı adamın gülümsediğini gördü. Yüzünün sağ yanı aşağıya doğru çekilmişti. Gülümseme bu çarpıklığı daha da arttırıyordu. Adam gülümseyişini bozmadan alay eder gibi, "O halde neden geceleri odama gizlice giriyorsun delikanlı?" diye sordu. "İlgilenmiyorsan niye gece gündüz beni izliyorsun?" Bu soru üzerine Sami sustu. Ne diyebilirdi ki? Adamın o hasta ve yaşlı haliyle kendisine hala meydan okumakta olduğunu fark etti. Sinirlendi, boynundan başına doğru bir sıcaklık yükseldi. Adamın suratına iki yumruk patlatmak, o iğrenç ağzı ve yüzü dağıtmak istiyordu. Yumruklarını sıkmaktan parmaklarının acıdığını hissetti. Bir yandan da soğukkanlı, denetimli ve zalim davranamadığı için kendine kızıyordu. Çünkü soluğu ağzına sığmaz olmuştu ve yüreği sanki ağzında atıyordu. Konuşsa, küfretse sesinin titremesine engel olamayacaktı. Sirikit'ten öğrendiği ne varsa yitip gitmişti şimdi ve öfke onu aciz kılıyordu. Sonra yaşlı adamın yavaş yavaş kapıya yöneldiğini gördü. Sağ bacağını zor kımıldatıyordu. Adam tam kapıdan çıkacağı sırada tehlikeli bir biçimde sendeledi. Dengesi bozulmuştu. Kapı pervazına kafası vurmak üzereyken Sami atılıp kolundan tuttu adamı. Düşünmeden kendiliğinden yaptığı bir hareketti bu ve yapar yapmaz da pişman olmuştu. Ama artık yaşlı adamı kolundan kavramış durumdaydı. Her şey öyle ani olmuştu ki ikisi de şaşkınlık içindeydi. Sami bunu niye yaptığını bilemiyordu. Birazcık düşünme, karar verme fırsatı olsaydı böyle davranmazdı kuşkusuz. İleride bu yüzden çok kızacaktı kendine. Yaşlı adam Sami'yi uzun uzun süzdü. "Teşekkür ederim evlat," diye fısıldadı. Sonra ayağını sürüye sürüye kendi koridoruna doğru yürüdü. Bu ilk karşılaşmadan sonra geceleri adamın odasına gitmedi Sami. Arada sırada onu koridorda duvara tutunarak yürürken ya da televizyon odasında bir dergi karıştırırken görüyordu. Birbirleriyle konuşmuyorlardı. Bir kez koridorun ucundaki çam koltuklarla döşenmiş çiçekli televizyon odasında bir program izlerken yaşlı adam da odaya girmiş ve iki koltuk ötesine oturmuştu. Dört İsveçli hasta daha vardı. Bir akşamüstü saatiydi ve camdan dışarıda lapa lapa kar yağdığı, yağan karın rüzgarda savrulduğu görülebiliyordu. Program bittikten sonra Sami çıkıp giderken adam onu durdurmuş ve "Biraz önce televizyonda kalabalık diye bir söz geçti. Onu bizden mi almışlar?" diye sormuştu. "Evet," demişti Sami. "Bizden almışlar ama burada panik anlamına geliyor." Sonra tek kelime eklemeden çıkıp giderken adamın yine "Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim" dediğini duymuştu. Başka bir durum olsa Sami kalabalık kelimesinden yola çıkarak Osmanlı'da 12 yıl kalan Kral 12. Karl'a bizde uzun süre kalması nedeniyle Demirbaş Charles adını verdiğimizi, Poltava Savaşı'ndan sonra bize sığınmış olmasına rağmen İsveç'te Türklerin onu esir tuttuğunu öğretildiğini, oradan gelirken kalabalık gibi kelimelerle birlikte köşkten bozma kiosk kavramını ve sözcüğünü, çiçek aşısını, vergi sistemini ve lahana dolmasını getirdiğini anlatırdı. Çünkü bu İsveç'te yaşayan Türklerin değişmez konularından biriydi. Geldiği ilk aylarda Konsum'da alışveriş yaparken raflarda duran bir konserveye gözü takılmıştı. Üstünde Kaldolmar yazıyordu ve lahana dolması resmi vardı. Onca özlediği Türk yemeklerine kavuşma sevinciyle konserveyi hemen alıp eve koşmuştu. Kutuyu açtığı zaman gördüğü şey gerçekten de lahana dolmasıydı. Ama ne yazık ki bu dolma şekerliydi. Şekere bulanmış bir dolma düşünülemezdi bile. Ağza sürülemezdi. Dolmayı onca güzel yapan annesi bu cinayeti görse herhalde hüngür hüngür ağlardı. Konserveyi olduğu gibi çöpe attı. Akdenizli midesi kuzeyin her şeyi şekerle yeme adetine alışamamıştı bir türlü. Ekmek, hatta balık bile şekerliydi. Alışveriş yaptığı süpermarketlerde bir şey alırken paketin üstünde yazılanları uzun uzun inceliyor ve şekersiz bir yiyecek bulmaya çalışıyordu. Bir seferinde hamsiye benzettiği sil balığı almış ve onun da şekerli çıktığını görünce bu kadarını tahmin edemediği için kendine kızmamıştı bile. Kendisinden daha önce gelmiş olan Türkler İskandinav mutfağına alışmış, hatta bu mutfağın yemeklerini sevmeye başlamışlardı. Smörgåsbord denilen açık büfenin dünya çapında ün yaptığını öğrendikten sonra bu mutfağa bakış açıları değişmişti. Sami bu konuda biraz tutucuydu. Annesinin yemeklerini özlüyordu. İsveç mutfağında sevebildiği tek şey susamlı knäckebröd ekmeği K, N, noktalı A, C, K, E, B, R, Ö, D ve sosis patates kızartması anlamına gelen piti panaydı. P, Y, T, İ, P, A, N, N, A. Akdenizlilerin onca sevdiği sarımsak burada neredeyse tabuydu. Sarımsak kokan birine tahammül edemiyordu İsveçliler. Genellikle Türklerin oturduğu Rinkeby mahallesine giden metroya bu yüzden sarımsak treni adını takmışlardı. Çünkü işçilerin çoğundan sarımsak kokusu yükseliyordu. Aslında yemek konusunda çok anlaşmazlık yaşıyorlardı. Göl kıyısındaki evde o melek gibi Göran'la bile bu konuda tartışma çıkmıştı. Sami sabah kahvaltısında zeytin ve peynir yerken Göran zeytinin sabah yenilmeyeceğini, içkiyle beraber alınan bir delikates olduğunu söylemez mi? Sami kendi ülkesinde yetişen ve çocukluğundan beri hiçbir sabah kahvaltısında ihmal edildiğini görmediği zeytinin uğradığı bu hakaret karşısında çok kızmıştı. Sen nereden bileceksin diyordu. Göran ise ısrar ediyor ve zeytinin sabah yenilemeyeceğini öne sürüyordu. Bunun üzerine Sami Clara'ya dönmüş ve sen bundan iyi bilirsin söyle demişti. Clara güzel kara gözleriyle bir süre ikisine de bakmış, melek Göran'ı üzmek istemeyerek ama kişiliğine sinmiş olan dürüstlük duygusuyla sabah da yenir demişti. Sami içinden teşekkür etmişti bu güzeller güzeline. Ama zeytin tartışması, blood pudding ve beyin konusundaki şiddetli kavganın yanında hiç kalırdı. Bu kez kavgayı çıkaran Kristina olmuştu. Türklerin hayvan beynini meze niyetine yemelerine çok kızıyor ve dünyada bundan daha büyük bir barbarlık olamayacağını söylüyordu. Türkler de ona İsveçlilerin yediği kan pudingini hatırlatıyor ve esas bunun barbarlık olduğunu haykırıyorlardı. İsveçli çocukların adına blood pudding denilen donmuş kan yemesini hiç akılları almıyordu. Ama Kristina da beyin yeme fikri karşısında dehşete düşüyordu. Bir başka kavgada ev sahibi iri memeli Kristina ile temizlik konusunda yaşanmıştı. Kristina lavaboyu tıkıyor, içine su dolduruyor, sonra bu suda yüzünü yıkıyordu. Türkler ise suyu musluktan sürekli akıtıyorlardı. Kristina bir gün Adil'e sinirlendi ve bu uygar ülkede hiç olmazsa yüzlerini yıkamayı öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Ondan sonra kopan kavgada iki taraf da kendi yaptıklarının hijyen kurallarına daha uygun olduğunu savundular. Türkler akarsuyun temiz olduğunu öne sürerek lavaboya doldurulan ve içinde yüz yıkanan suyun kirlendiğini iddia ediyor. İsveçliler ise en temiz yöntemin kendi yaptıkları olduğunu, akan suyun sıçradığını ve ilkellik sayılması gerektiğini söylüyorlardı. Bu tartışma sonuçsuz kaldı. Herkes yüzünü bildiği gibi yıkamaya devam etti.